Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu videoda sizlerle beraber İtopya'da toplamış olduğumuz DH Penguin'i inceleyeceğiz. Kalbinde Intel Core i5-14400F bulunmakta. Ekran kartı tarafında ise RTX 4060 Ti var ama Gigabyte'ın WindForce OC versiyon 2 olarak geçen ekran kartı. Bu kasayı Full HD ve 2K oyunculuk için topladık. Şimdi detaylarına geçelim. Kasadan başlayalım. Şu anda Power Boost'un bir kasasını görüyorsunuz. Fiyat performans odaklı bir ürün açıkçası ama biz son anda DH Penguin için Bitfenix Hades'i ayarlamayı başardık. Videoya yetişmedi sadece. Markalarla sürekli iletişim halindeyiz. Şu kadar kasa toplayacağız. Şu fiyatlarda işte biz o kasayı toplamaya çalışıyoruz. Bunların muhabbeti, tartışması sürekli dönüyor. Son anda DH Penguin'i Bitfenix Hades'le toplamayı başardık. Videoya yetişmedi sadece. DH Penguin'i aldığınızda Bitfenix Hades kasayla beraber geliyor olacak. Bu daha önce topladığımız sistemlerden bir tanesindeki Bitfenix Hades kasa arkadaşlar. Mid Tower boyutlarında. Kompakt Mid Tower kasalardan belki bir tık daha, çok azıcık daha büyük. Malzeme kalitesi tarafına geldiğimizde genel olarak metal malzeme kullanılıyor ama ön çerçeveye geldiğimizde plastik malzemeyi görüyoruz. Önünde mesh bir yapı var. İçerisinde 3 tane ARGB 12 santimlik fan bulunmakta. Kasanın üzerine geldiğimizde 2 tane tip A portu, açma kapama butonları, jacklarımız burada aynı zamanda bulunuyor. Üzerinde bir toz filtresi görüyorsunuz. Power supply'ında toz filtresi görüyorsunuz. Sağ tarafında temperli cam var. Vidalı şekilde olanlardan biliyorsunuz menteşeli olunca fiyatlar bayağı bir yukarı çıkabiliyor. Aslında özeti şudur. Fiyat performans odaklı bir kasadır. Mid tower boyutlarındadır. Bizim ayağımızı yerden keser mi keser? Fiyat performans odaklı bir sistem topladığınızda karşınıza çıkabilecek seçenekler bir tanesi. Sistemi ev sahipliği yapan anakarta geldiğimizde Gigabyte'ın H610MHV2 anakartını görüyoruz. MATX formunda fiyat performans odaklı, yine ayağımızı yerden kesebilecek, fiyat performans odaklı olarak tercih edebileceğimiz anakartlardan bir tanesi. 6 fazlıdır kendisi. Taktığımız işlemciyi besler mi? Besler. Üzerinde 6 tane tip A portu vardır. Kasanın üzerindekilerle beraber 2 tane de ekliyorsunuz. 8 tane tip A portu. Benim giriş, orta, üst segment hiç fark etmez. Minimum olarak belirlediğim sayıyı tutturmuş oluyor zaten. Bu anakart dediğim gibi ayağımızı yerden keser. İstediğimiz performansı verir mi sorusunun cevabı o kadar fazla kasada kullandık ki hani stabilitesi ile alakalı bir sıkıntı olmuyor. Gigabyte'ın Sentry yazılımı üzerinden zaten bütün güncellemelerini, BIOS güncellemesini dahi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Ve sistemin kalbinde Intel Core i5-14400F'yi kullandık. 10 çekirdekli bir işlemci kendisi. 6 performans çekirdeği, 4 tane de enerji verimliliği çekirdeğiyle beraber gelmekte. Şu anda oyunlarda çıkabildiği maksimumuzu görüyorsunuz. Aslında çekirdek başına 4.7 GHz'e kadar çıkabiliyor. Tabii ki sınırlı sayıdaki çekirdek için bunu yapabiliyor. Oyunlarda tüm çekirdekler çalışırken 4 GHz, 4.1 GHz civarlarında çalışmakta. Oyundan oyuna da tabii ki bu değişebiliyor. Aslında burada 12400F, 13400F, 14400F gibi işlemciler de kullanılabilir fiyatı aşağı çekmek için ama biz bu kasada 14400F'nin fiyatını gayet uygun bir noktada yakaladığımız için bu sistemde de bunu kullandık. Ekran kartımızı rahatlıkla besleyebilecek. Hatta bir üst modele de çıkabileceğimiz kadar güçlü bir işlemci olduğunu da belli etmek gerekiyor. Hibrit bir işlemcidir. Hem performans hem enerji verimliliği çekirdekleriyle gelen. RAM'e geldiğimizde GoodRAM IRDM 6000 MHz hızında çalışan 16 GB tek slot RAM'i kullandık. CL30 gecikme süresiyle beraber gelmekte ve bu RAM güzel çalışıyor. Fiyat performans oranı yüksek. Üzerindeki netler çok çok önemli. Bir sistem topluyorken mesela bazen işte RAM'i değiştiriyoruz. Ya bu sistemde stabil çalışmadı. Şu markaya takalım, bunu takalım. Çünkü üzerinde kullanılan yongalar aslında çok çok da önemli. Aynı marka içerisinde seriden seriye değişmekle beraber aynı seri içerisinde farklı marka yongalarında kullanıldığı olabiliyor. O yüzden biz birkaç defa deniyoruz. Yani işte, yok bu RAM olmadı. Şunu takalım. Bunda mavi ekran artık görmüyoruz. Donma takılma hiçbir şey kalmadı dediğimiz bir sürü süreçlerden geçiyor. Bu RAM de bu sistemde gayet güzel sorunsuz bir şekilde çalıştı. Depolama tarafında Western Digital'in SN580'ini kullandık. 1 TB'lık versiyonu M.2 bir SSD. Tabii ki taktığınız anakarta göre hızı değişecektir. İşlemciye göre bile hızı değişebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tabii ki bu sistemde belli bir doluluk seviyesine ulaştıktan sonra hız testini yaptım. Bu anakart bu işlemci ile beraber nasıl bir hıza sahip şu anda ekranlarda görüyorsunuz zaten. Sistem hızlı bir şekilde açılıyor, hızlı bir şekilde kapanıyor. Herhangi bir loading ekranında böyle uzun uzun beklediğiniz asla olmuyor. Sistem seri ve atik çalışıyor ve oyuncuların en çok sevdiği kısma geldik. Ekran kartı en temel bazda değerlendirdiğimizde Nvidia RTX 4060 Ti Full HD 2K oyunculuk için gayet güzel bir ekran kartıdır kendisi. Kullandığımız işlemciden mütevellit 4070 ailesinden bir ekran kartı da takılabilir. 2K bir monitörle beraber kombinlenebilir. Yine Full HD'de de güzel sonuçlar elde edilebilir, bilginiz olsun. Yani yükseltmeye bir tık açık bir sistem kurmuş oluyoruz işlemciden dolayı ama ekran kartının modeli, markası çok çok önemli. Hem performansını hem çalışma sıcaklıklarını gerçekten çok etkiliyor. Gigabyte'ın WindForce OC versiyon 2 modelini kullandık. 8 GB GDDR6 RAM ile beraber gelmekte. Full HD 2K oyunculuk için herhangi bir problem çıkarmayacaktır. 4K'ya geldiğinizde tabii ki orada RAM ile alakalı beklentiler artıyor. İşte 16 GB'lık versiyonu olsaydı diyebilirsiniz ama onun fiyatları çok daha yukarılarda. Ve aslında bu GPU'nun işi, GPU'nun temelinde Full HD 2K oyunculuk. Burada gördüğümüz ekran kartı soğutması güzel. Şu anda canlı test sonuçlarını görüyorsunuz zaten. Sadece hotspot değerinin biraz yüksek olduğunu düşünüyorum ben ama sessiz çalışıyor. Genel olarak kartın kendisi bütün olarak değerlendirdiğimizde çalışma sıcaklıklarında herhangi bir problem yok. Yüke girdiğinde herhangi bir problem yok. Ben coil whine duymadım bu ekran kartından. Güzel bir detaydır. Tabii ki o biraz şans işi arkadaşlar. Ama şu anda piyasaya çıktığınızda RTX 4060 Ti tercih etmek istediğinizde karşınıza çıkabilecek güzel ekran kartlarından bir tanesi. Tasarım olarak da hiç fena değil. Test şartlarından bahsedeyim. Windows 11 Pro kullandım. Bütün güncellemelerini kurdum. Sonrasında BIOS güncellemesini yaptım. Uygulaması üzerinden yapmak gayet kolay. Sonrasında RAM'lerin XMP modunu açtım arkadaşlar. Maksimumunda çalışmasını sağladım. Ekran kartı sürücüsünü de güncelledim. Ve şimdi Full HD 2K ve 4K oyun performansını tablolarla görelim. How's your arm? A little stiff, but okay. How's your back? Fine.
Thought Dex was the best. Rogue was lining up jobs when...
Evet, böylelikle DH Penguin'in yani Core i5 14400F ve RTX 4060 Ti Gigabyte'in WindForce OC versiyon 2 ekran kartının performansını oyunlarda gördüğünüz en yüksek grafik ayarlarında yapıyorum. Bütün testleri 3 defa tekrarlıyorum ve bunların ortalamalarını sizlere aktarıyorum. Full HD 2K ve 4K sonuçlarından özet olarak gördüğünüz şey nedir? Gayet güzel bir performansı var. Full HD ve 2K'da özellikle DLSS açabildiğiniz oyunlarda arkadaşlar yüksek tasarım hızlı monitörleri gayet kolay bir şekilde besleyebiliyorsunuz. Her zaman açmanıza da gerek kalmıyor besleyebilmek için. 4060 Ti bence hala hiç fena bir ekran kartı değil. Rekabet ortamı kızıştı ama tercih edilebilir. Bir tık pahalı kalıyor mu bilmiyorum. O sorunun cevabını siz zaten videolardan biliyorsunuz artık. Neyse şöyledir. Shadow of the Tomb gibi çok eski bir oyuna geldiğimizde işte 167 kare saniye alıyorsunuz. DLSS açtığınızda 181 kare saniye alıyorsunuz. Artık bu işlemcinin limitlerine ulaşmış oluyorsunuz aslında. 2K'ya geldiğimizde 121 kare saniye alıyorsunuz. DLSS açıyorsunuz 162. 4K'ya geldiğimizde 57 kare saniye alıyor zaten oyun. Eski bir AAA oyun sonuçta. Ama DLSS açtığınızda 97 kare saniye alıyorsunuz. DLSS'in nimetlerinden faydalanıyorsunuz. Hani Ray Tracing açın diyemem ama DLSS'i açın arkadaşlar ve kalite modunda açıyorum ben bu arada, bilginiz olsun. Kalite modunda aldığı sonuç budur. Assassin's Creed Mirage'a geldiğimizde Full HD'de 129 kare saniye alıyor zaten. DLSS açtığınızda 141, 91 kare saniye alıyor 2K'da. DLSS açtığınızda 128 ve 4K'da 50 kare saniye alabiliyor aslında bu ekran kartı. DLSS açıyorsunuz 76 kare saniye alıyor. Yani 4K oynayabileceğiniz bazı oyunlarda aslında bulunmakta. VRAM limitlerine de her zaman her oyunda 4K'da takılmıyorsunuz. Oyundan oyuna değişebiliyor tabii ki. Metro Exodus'a geldiğimizde Full HD'de 89, DLSS açınca bunu balanced olarak açtım, 113 kare saniye alıyorsunuz. 66 kare saniye alıyorsunuz 2K'da ama 93'ü yükseltiyor DLSS. 4K'da ise 39 kare saniye alıyorsunuz. Metro Exodus bayağı ağır bir oyun ama DLSS açınca dengeli bir şekilde 64 kare saniye almak mümkün. Forza Horizon 5 performansını ben çok beğendim. Sık sık oynayan birisi olarak Full HD'de 144, DLSS ve Frame Generation'la beraber arkadaşlar 198 kare saniye elde ediyorsunuz. Hemen böyle bir 50-60 kare saniye ekleniyor performansına. Gerçekten çok hoş. 2K'da 124 kare saniye. DLSS Frame Generation açınca 155 kare saniye. Burada mesela o kadar artısı olmadı. Ama 4K'ya geldiğimizde 87 kare saniye alıyorken DLSS Frame Generation'la beraber 101 kare saniye alıyorsunuz. 4K için çok iyi sonuç değil mi ya? Bence gerçekten güzel bir sonuç. Bunun dışında Cyberpunk gibi bir oyuna geldiğimizde Full HD'de 99 kare saniye alıyorsunuz. DLSS ve Frame Generation açınca 196 kare saniye alıyorsunuz. Performansı ikiye katlıyor. Nvidia'nın iddialarını tutturabildiği ender oyunlardan bir tanesi. Çünkü hep şey diyorlar. DLSS için 3 kat performans artışı elde edin. Hangi oyunda? Çok sınırlı sayıda oyunda 2 kat performansı görüyoruz ama ben 3 katı gördüm. Yani ekran kartının modeline, GPU'suna, kullanılan CUDA çekirdeklerine falan göre de değişiyor. RT çekirdeklerine göre değişiyor. Bilginiz olsun. 2K'da 57 kare saniye alıyor mesela Cyberpunk'ta. Diyeceksiniz akışkanlık sınırının altında kaldı. Hemen DLSS Frame Generation açıyorsunuz. 127 kare saniye alabiliyorsunuz. 4K'ya geldiğimizde 22 kare saniye alıyor ama burada VRAM'in sınırlarına takılıyor aslında. Oyun bayağı takılmalı ilerliyor. Yani 22 saniye zaten kare saniye düşük ama takılmalı gidiyor. Frame generation açtığınızda 50 kare saniye oluyor ama yine VRAM sınırlarına takılmış oluyorsunuz ve böyle donmalı takılmalı gidiyor 4K'da. Full HD 2K'da ise hiçbir sıkıntı yok. Dediğim gibi bazı oyunlarda 4K'da VRAM hiçbir sıkıntı olmamakla beraber bazı oyunlarda 8 GB VRAM ile beraber iş yapamadığınız oluyor ama bu kasanın meselesi neydi? Full HD ve 2K zaten 4K performansı için bu kasanın iki katı bütçe ayırmanız gerekiyor yeri geldiğinde sadece ekran kartına. 2K bir monitör olabilir arkadaşlar. 2K 144 Hz bir monitörle gayet tatlı olur. Çok rekabetçi oynuyorum ben diyorsanız Full HD 240 Hz bir monitörü de doyuracak performansa sahip. Rekabetçi oyunlarda, AAA oyunlarda da en azından yarısını doyurabileceğiniz yani tazenin hızı anlamında oyunlar mevcut. Bence performansı güzel. Yani ben oynadığım oyunlara bakıyorum. Benim oynadığım oyunların altından misal veriyorum. Çok rahatlıkla kalkabilecek bir kasa. Termal performansına ve stabilitesine geldiğimizde Tilde Mark'ın arkadaşlar stres testini görmektesiniz. %99'un üzerinde bir skor alabiliyor. Geçmesi için %97 alması gerekiyor. Masaüstü sistemlerde böyle kasalarda zaten %99'un üzerini görüyoruz. Herhangi bir donma, takılma, mikrostatır bunun gibi problemle karşılaşmadım. Karşılaşsam zaten karşınıza çıkarmıyorum. Bütün sistemi tam stabil hale getirene kadar bir sürü parça çıkarılıyor, takılıyor, değiştiriliyor zaten arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sonrasında Trademark'ın Nomad testi var. Bu testten aldığımız skoru kıyaslama için kullanabiliriz. En objektif skorlardan bir tanesidir. Herhangi bir driver optimizasyonla işte AMD miydi, Nvidia miydi şuna buna bakma size karşılaştırmak için kullanabileceğiniz en doğru skoru verir bilginiz olsun. Çünkü bir oyundan aldığınız skor işte o oyunda daha girişinde yazıyor mesela Nvidia. Şimdi biliyorsunuz Nvidia kartlarda daha iyi sonuç vereceğini. Adamlar destek olmuşlar belki. Şimdi bunu AMD bir sistemin ekran kartıyla işte kıyasladığında yani optimizasyonla oyundan aldığın skorla optimizasyonsuz o ekran kartına yazın optimizasyonsuz oyunda aldığın skorla kıyasladığında doğru bir şey ortaya çıkıyor mu? Hayır. O yüzden 3D Mark skorunu kıyaslayın sevgili arkadaşlar. Sonrasında oyun içerisindeki testleri canlı ekran görüntülerini görüyorsunuz şu anda. GPU kullanımında hiçbir sorun yok. %97, %99, %100 böyle GPU kullanımı görüyorsunuz. CPU kullanımına geldiğinizde aslında 14400F baya baya yetiyor. Yani hatta fazlasıyla yetiyor. Dediğim gibi 4070 ailesinden bir ekran kartı da kullanabilirsiniz bu sistemde. CPU kullanımı %20, %30, %50'leri gördüğü oyundan oluyor. Rekabetçi oyunlar oluyor. Dolayısıyla %80 sınırlarına gelip artık limitasyon oluşturdu dediğimiz yerlere asla yaklaşmıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. GPU ve CPU sıcaklıklarını da şu anda görüyorsunuz. Bu arada CPU soğutucu, işlemci soğutucusu tarafında da bir değişiklik yaptık. Onu da şu anda ekranda görüyorsunuz. Bu kasada gördüğünüz değil ama şu anda linkte gördüğünüz soğutucuyu kullandık. Dolayısıyla bu sistemde herhangi bir CPU darboğazı yok. GPU darboğazı ve kullanımında düşüklük yok. Çalışma sıcaklıklarında herhangi bir problem yok. Sadece ekran kartının en sıcak noktasında bakıyorsunuz böyle 80-90 derece aralığında bir çalışma sıcaklığı görebiliyorsunuz ama performansını etkileyecek bir şey değil. Zaten onda kritik sınırlarda değil bilginiz olsun. Böylelikle videonun sonuna gelmiş olduk. DH'de toplamış olduğumuz DH Penguin Intel Core i5 14400F'li ve RTX 4060 Ti'li ama Gigabyte GeForce OC versiyon 2. Versiyon 2 OC gerçekten kafa karıştırıyor. Ona lafım yok ama bu sistemin performansı benim hoşuma gitti. Full HD 2K performansı gayet güzeldir arkadaşlar. Mümkün olduğunca fiyat performansını yüksek tutacak şekilde çalıştık. Ve dediğim gibi kasa değişti aslında. Bitfenix Hades ile beraber değiştirdik. CPU soğutucusu da değişti. Burada gördüğünüz kasa ve CPU soğutucusu değil. Son anda gerçekleştiği için böyle bir durum oldu. Videonun açıklama kısmında link olacak. Stoklarla sınırlı olacak. Biliyorsunuz sonsuza kadar o stokları sürdürmek mümkün olmuyor. Siz bu videoyu 1 ay, 2 ay sonra izlediğinizde maalesef hani sistem orada oluyor ama kampanyalı fiyatından olmuyor. O yüzden kafanızı yattıysa bu sistem geç kalmamakta fayda var kampanyalı fiyatlardan faydalanmak için. Evet, videonun sonuna geldik. Sizler neler düşünüyorsunuz? Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalımıza abone olabilirsiniz bizlere destek olmak için. Benim değinmediğim, sizin merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen yorumlara yazın. Ben oradan sorularınızı vaktim olduğunca cevaplamaya çalışıyorum. Instagram üzerinden de bana erişebilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın.